Ayrım 33.
Emin olun dedi. Benim ölümsüzlük düşlerim yok. Kaçmak istediğim yaşam 1882 Viyana Burjuvası'nın yaşamıdır. Başkaları benim hayatıma gıpta ediyor olabilir. Ama beni korkutuyor. Hep aynı kalmasından ve hep ne olacağını bilmekten korkuyorum. O kadar ki bazen hayatımı bir ölüm fermanı gibi düşünüyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz Friedrich? Nietzsche, evet anlamında başını salladı. İlk görüşmemizdeydi galiba. Bana migrenli olmanın avantajları olup olmadığını sorduğunuzu hatırlıyor musunuz? Bu iyi bir soruydu. Hayatım hakkında daha farklı düşünmemi sağladı. Ya benim verdiğim cevabı hatırlıyor musunuz? Migrenin beni üniversitedeki profesörlüğümden istifa etmeye zorladığını. Herkes, ailem, dostlar, hatta meslektaşlar tarihsizliğime ağladı ve eminim bu olay tarihe şöyle geçecektir. Nietzsche'nin hastalığı trajik bir biçimde kariyerinin sona ermesine yol açtı. Ama öyle değil işte. Gerçek bunun tam tersi. Basel Üniversitesi'ndeki profesörlük benim ölüm fermanımdı. Beni akademinin o içi boş yaşamına ve geri kalan günlerimi annemle ablamı ekonomik olarak desteklemekle geçirmeye mahkum etmişti. Ölümcül bir tuzağa düşmüştüm. Ve o zaman Friedrich, migren büyük kurtarıcınız, size gökten inme bir nimet gibi geldi. Size inen saplantıdan pek farkı yok, değil mi Joseph? Belki biz sandığımızdan daha da çok benziyoruz birbirimize. Breuer gözlerini kapadı. Nietzsche'ye yakın olmak ne hoş bir histi. Gözleri yaşla doldu. Başını yan tarafa çevirip saklamak için öksürür gibi yaptı. Devam edelim dedi Nietzsche duygusuz bir sesle. İlerleme kaydediyoruz. Bertha'nın ihtirası, gizemi ve tehlikeli kaçışı temsil ettiğini anlayabildik. Başka ne var Joseph? Bertha'da gizli başka ne anlamlar yüklü? Güzellik. Bertha'nın güzelliği gizemin önemli bir yanı. İşte size onun bir resmini getirdim. Çantasını açıp bir fotoğraf çıkardı. Kalın camlı gözlüklerini takan Nietzsche, resmi daha iyi bir ışıkta görebilmek için pencereye doğru yürüdü. Baştan ayağa siyahlar içindeki Bertha binici kıyafeti giymişti. Üstünde daracık bir ceket vardı. İnce belinden çenesine kadar uzanan çift sıra düğmeler iri göğüslerinin üzerinde zorlanıyordu. Sol eliyle zarif bir biçimde hem elbisesinin eteğini hem de uzun bir at gırbacını tutuyordu. Diğer elinden eldivenleri sarkmaktaydı. Burnu güçlü, saçları kısa ve haşindi. Başına geçirdiği kepi ona kaygısız bir hava vermişti. Gözleri iri ve siyahtı. Kameraya bakma zahmetine girmemiş, uzakta bir noktaya takılıp kalmıştı gözleri. Nietzsche fotoğrafı geri uzatıp yerine otururken, "Gösterişli bir kadın Joseph," dedi. "Evet, müthiş bir güzelliğe sahip. Ama kırbaç taşıyan kadınlardan pek hoşlanmam." "Güzellik," dedi Breuer, "Bertha'daki anlamın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu güzellik beni kolayca esir ediyor. Pek çok erkekten daha kolayca sanırım. Güzellik bir gizem. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum ama bir kadında et, göğüs, kulak, iri kara gözler, burun ve dudakların, özellikle dudakların belli oranlarda bir araya gelmesi beni adeta dehşete düşürüyor. Bu çok aptalca gelebilir ama neredeyse böyle kadınların insanüstü güçleri olduğuna inanıyorum. Ne yapmak için? Bu çok aptalca. Breuer elleriyle yüzünü sakladı. Yalnızca baca temizleyin Joseph. Kendinizi yargılamayı bırakın ve konuşun. Ben sizi yargılamayacağıma söz vermiştim. Bunu sözcüklere dökemiyorum. Şu cümleyi bitirmeye çalışın. Bertha'nın güzelliği karşısında hissettiğim şey... Hissettiklerim... Ne hissediyorum ki? Kendimi yer kabuğunun derinlerinde, varoluşun merkezinde hissediyorum. Tam olmak istediğim yerde duruyorum. Yaşam, ya da amaç hakkında soru sorulmayan bir yerde. Merkezde, emniyetli bir yerdeyim. Onun güzelliği bana sonsuz emniyet sağlıyor. Başını kaldırdı. Görüyorsunuz işte, bunda bir mantık olmadığını söylemiştim. Devam edin dedi Nietzsche ağırbaşlı bir tavırla. Bir kadının beni ele geçirmesi için bakışlarında değişik bir hava olmalı. Hayranlık dolu bir bakış. Şu anda bunu kafamda görüntüleyebiliyorum. Kocaman açılmış, ışıl ışıl gözler. Dudaklar yarı gülümser bir halde sevgiyle aralanmış. Adeta şöyle söylüyor. Ah, bilmiyorum. Durmayın Joseph, lütfen. Bu gülümsemeyi gözünüzün önünden kaçırmayın. Hala görebiliyor musunuz? Brewer gözlerini kapayıp başıyla evet dedi. Size ne söylüyor? Diyor ki, sana hayranım. Ne yaparsan yap, sen harikasın. Ah sevgilim, kontrolden çıkıyorsun. Ama bunu yalnızca çocuklar yapar. Şimdi onun başını öteki kadınlara doğru çevirdiğini ve şöyle söylediğini duyuyorum. Ne tatlı değil mi? Müthiş biri değil mi? Onu kucağıma alıp yatıştıracağım. Bu gülümsemeyi biraz daha anlatabilir misiniz? Bana oynayabileceğimi, ne istersem yapabileceğimi söylüyor. Başımı derde sokabilirim. Ama ne olursa olsun o benim her yaptığıma bayılıyor. Bana hayran kalıyor. Bu gülümsemenin geçmişinizde bir yeri var mı Joseph? Ne demek istiyorsunuz? Gerilere gidin. Hafızanızda böyle bir gülümseme var mı? Brewer başını salladı. Hayır, hiçbir anım yok. Çok çabuk cevap verdiniz diyen Nietzsche ısrarlıydı. Ben daha sorumu bitirmeden siz başınızı iki yana sallamaya başladınız. Araştırın. Kafanızda bu gülümsemeyi görmeye devam edin. Ve aklınıza başka neler geldiğine bakın. Brewer gözlerini kapayıp hafızasını taramaya başladı. Matilde'nin yüzünde bu gülümsemeyle oğlumuz Johannes'e baktığını gördüm. Bir de ben 10-11 yaşlarındayken Mary Gompers adında bir kıza tutulmuştum. Onun yüzünde de bu gülümseme vardı. Aynı gülümseyiş. Ailesi bizim oradan taşındığında kendimi çok mutsuz hissetmiştim. 30 yıldır görmüyorum ama hala zaman zaman Mary'yi düşünürüm. Başka kimi düşünürsünüz? Annenizin gülümseyişini unuttunuz mu? Size söylemedim mi? Annem ben 3 yaşındayken ölmüş. Daha 28 yaşındayken küçük kardeşimi doğururken hayatını kaybetmiş. Güzel bir kadın olduğunu söylerler. Ama onu hiç hatırlamıyorum. Hiç. Ya karınız? Matilde'de bu sihirli gülümseyiş var mıydı? Hayır. Bundan eminim. Matilde güzel bir kadındır. Ama gülümsemesinin hiçbir gücü yok benim üzerimde. Bu gülümsemenin 10 yaşındaki Mary'de olup da Matilde'de olmadığını düşünmek çok aptalca bir şey. Ama ben böyle hissediyorum işte. Bizim evliliğimizde onun karşısında güçlü olan benim. Benim korumam altında olmak isteyen o. Hayır, Matilde'nin böyle bir sihri yok. Nedenini bilmiyorum. Sihir, karanlık ve gizem ister dedi Nietzsche. Belki de onun gizemi 14 yıllık bir evlilikle beraber solup gitmiş olabilir. Onu çok mu iyi tanıyorsunuz? Belki de güzel bir kadınla olan ilişkideki gerçeğe dayanamıyorsunuz. Güzellikten başka bir sözcüğün gerektiğini düşünmeye başladım. Matilde, güzellikle ilgili her unsuru taşıyor. Onda güzelliğin estetiği var ama gücü yok. Belki de haklısınız. Sürekli onunla birlikteyim. Sık sık derinin altındaki eti ve kanı görüyorum. Bir başka faktör de hiçbir rekabetin olmayışı. Matilde'nin yaşamında hiç başka erkek olmadı. Bu önceden planlanmış bir evlilikti. Rekabet istemeniz beni şaşırttı Joseph. Birkaç gün önce bundan korktuğunuzu söylemiştiniz. Rekabeti istiyorum da istemiyorum da. Hatırlarsanız bana mantıklı olmak zorunda olmadığımı söylemiştiniz. Yalnızca aklıma gelenleri söylüyorum. Biraz beklerseniz düşüncelerimi toplayabileceğim. Evet, güzel bir kadında bu gücün olması için başka erkekler tarafından arzu edilmesi gerekiyor. Ama böyle bir kadın fazla tehlikeli. Beni yakar bitirir. Belki de Berta tam ideal bir birleşim. Çünkü henüz tam anlamıyla oluşmamış. O tamamlanmamış, embriyo halinde bir güzellik. Yani diye sordu Nietzsche. Onu elde etmek isteyen başka erkekler yok diye mi güvenli? Tam olarak öyle değil. O daha güvenli. Çünkü onun içinde bir yerim var. Onu her erkek ister. Ama bu rakiplerimle kolayca baş edebilirim. Berta tamamen bana bağımlı. Daha doğrusu bağımlıydı. Ben ona şahsen yemek vermezsem haftalarca yemek yemeyi reddediyordu. Doğal olarak onun doktoru olduğum için hastamın bu tepkisine üzülüyordum. Vah vah, ne yazık diyordum. Mesleki açıdan ailesine nasıl kaygılandığımı anlatıyor ama bir erkek olarak gizliden gizliye bunu sizden başka kimseye anlatamazdım. Zaferimin keyfini çıkarıyordum. Bir gün bana beni düşlediğini anlattığında içim coşkuyla dolmuştu. Onun en gizli dünyasına girmek, başka hiçbir erkeğin kapısına yanaşamadığı yere girebilmek benim için büyük bir zaferdi. Düşlerdeki imgeler asla ölemeyeceğine göre, orası benim sonsuza dek yaşayabileceğim bir yer olmuştu. O halde Joseph, kimseyle yarışa girmeden yarışmayı kazanmış oluyorsunuz. Evet, bu da Berta'nın benim için taşıdığı başka bir anlam. Güvenli rekabet, kesin zafer. Ama güvenlik taşımayan güzel bir kadın, o başka bir mesele. Brewer sustu. Anlatmaya devam edin Joseph. Şimdi aklınıza neler geliyor? Güvenlik duygusu vermeyen bir kadını düşünüyordum. Birkaç hafta önce muayenehaneme gelen, Berta'nın yaşlarında tam anlamıyla oluşmuş bir güzelliği olan bir kadını. Pek çok erkeğin önünde diz çökeceği türden bir kadını. Beni büyüledi. Ama aynı zamanda korkuttu da. Onu bekletemeyecek kadar güçsüz kaldım karşısında ve sırası gelmediği halde diğer hastalarımdan önce onu içeri almak zorunda hissettim kendimi. Tıp açısından uygun olmayan bir ricada bulundu benden. Onun isteklerine karşı direnmek bana müthiş zor anlar yaşattı. Ah, bu çıkmazı bilirim dedi Nietzsche. En çok arzu edilen kadın en çok korkulan kadındır. Tabii bunun nedeni onun ne olduğu değil, bizim onu nasıl gördüğümüzdür. Çok acı. Acı mı dediniz Frederick? Asla tanınamayan bu kadın için acı, erkek için de acı. Bu acıyı bilirim. Sizin de bir Berta'nız mı olmuştu? Hayır, az önce anlattığınız hastanız gibi birini tanımıştım. O, geri çevrilemeyecek kadın gibi birini. Lou Salome diye düşündü Brewer. Bunun Lou Salome olduğuna kuşku yok. Sonunda ondan söz etti. Dikkatleri kendi üzerinden uzaklaştırmaya istekli olmasa da bu noktayı üstelemekten kendini alamadı. Frederick, o geri çevrilemeyen kadına ne oldu? Nietzsche tereddüt etti. Sonra da saatini cebinden çıkardı. Bugün verimli bir konuşma yaptık. Kim bilir, belki de bu konuşma her ikimiz için de verimli olmuştur. Ama zamanımız bitiyor ve sizin daha söylemek istediğiniz pek çok şey var. Lütfen Berta'nın sizin için taşıdığı anlamı anlatmaya devam edin. Brewer o anda Nietzsche'nin ona açılma şansının her zamankinden yüksek olduğunu biliyordu. Belki de hassas bir sorgulamayla istediği her şeyi alabileceği bir aşamadaydı. Ancak Nietzsche'nin "Durmayın. Şu anda düşünceleriniz akmakta." sözleriyle yaptığı hatırlatmadan sonra aynı hevesle anlatmaya devam etmekten başka bir şey yapamadı. Gizli bir yaşamın, ikili yaşamın karmaşıklığı beni mahvediyor. Yine de artan bir hızla bunu yaşıyorum. Yüzeysel burjuva yaşamı beni öldürüyor. Her şey çok açık. İnsan sonunun ne olacağını, atacağı bütün adımları rahatça görebiliyor. Bu çılgınca, biliyorum. Ama ikili yaşam, ilave bir yaşam gibi. İnsana adeta uzatılmış bir yaşam sunuyor. Nietzsche başıyla karşılık verdi. Zamanın yüzeysel yaşam olanaklarını bir lokmada yutabileceğini ama gizli yaşamın tükenmez olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet, bu sözlerle ifade etmedim. Ama işte benim demek istediğim de bu. Bir başka şey de, belki de en önemli şey, Berta ile birlikteyken ya da şu anda olduğu gibi onu düşünürken hissettiğim o anlatılamaz duygu, saadet. En yakın sözcük bu. Joseph, ben hep şuna inanmışımdır. Bizler arzu edilenden ziyade arzu etmeye aşığızdır. Arzu edilenden ziyade arzu etmeye aşığızdır. Breuer bu cümleyi tekrarladı. Lütfen bana bir kağıt kalem verin. Bu cümleyi unutmak istemem. Nietzsche defterinin arkasından bir yaprak yırttı ve Breuer yazdığı satırı bitirip kağıdı katlayarak ceketinin cebine yerleştirene kadar bekledi. Ve bir şey daha diye devam etti Breuer. Berta yalnızlığımı azaltıyor. En gerilerdeki geçmişime baktığımda bile içimdeki boşluklardan korktuğumu hatırlıyorum. Bu yalnızlığım insanların var ya da yok olmasıyla ilgili bir şey değil. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Oh, bunu benden iyi kim anlayabilir? Zaman zaman var olan en yalnız adam olduğumu düşünüyorum. Dediğiniz gibi bunun insanların varlığı ya da yokluğuyla ilgisi yok. Üstelik yalnızlığımı elimden aldıkları halde gerçekten eşlik etmeyenlerden de nefret ederim. Ne demek istiyorsunuz Frederick? Size nasıl eşlik etmiyorlar? Benim için aziz olan şeylere değer vermeyerek. Bazen yaşamın o kadar içini görebiliyorum ki birden doğrulup çevreme baktığımda kimsenin yanımda olmadığını, bana eşlik eden tek şeyin zaman olduğunu görüyorum. Benim yalnızlığımın sizinkiyle aynı olduğundan emin değilim. Belki de ben hiçbir zaman sizin indiğiniz derinliklere inmeye cesaret edemedim. Belki de, dedi Nietzsche, Berta sizi daha derinlere inmekten alıkoyuyor. Daha fazla inmek istediğimi sanmıyorum. Üstelik yalnızlığımı aldığı için Berta'ya minnet duyuyorum. Benim için bir anlamı da bu. Son 2 yıl içinde hiç yalnız kalmadım. Berta evinde ya da hastanede her zaman benim ona gelmemi beklerdi. Şimdi ise içimde ve hala bekliyor. Berta'yı kendi ellerinizle yarattığınız bir şey yerine koyuyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Size yine her zamanki kadar her insanın mahkum olduğu kadar yalnızsınız demek istiyorum. Kendi ikonunuzu yapıyor, onun eşliğiyle içinizi ısıtıyorsunuz. Belki siz sandığınızdan da fazla dine bağlısınız. Ama diye karşılık verdi Breuer. O bir bakıma her zaman orada ya da 1,5 yıl kadar oradaydı. Kötü de olsa yaşamımın en canlı zamanı oldu. Onu her gün görüyordum. Onun orada olmadığı bir zamandan söz etmişsiniz bana Joseph. Sürekli gördüğünüz o düşünüzde. Nasıldı? Onu arıyorsunuz ve korkutucu bir şeyler olduktan sonra başlıyor. Ayaklarımı bastığım yer kayıyor ve ben Berta'yı arıyorum, bulamıyorum. Evet, bu rüyada çok önemli bir ipucu olduğuna eminim. Meydana gelen o korkutucu olay neydi? Bastığınız yerin açılması mı? Breuer, evet anlamında başını salladı. Joseph, neden o anda Berta'yı aramak zorundaydınız? Onu korumak için mi? Yoksa onun sizi koruması için mi? Uzun bir sessizlik oldu. Breuer, kendisini toplamak için başını 2 kez geriye savurdu. Devam edemeyeceğim. Bu çok tuhaf ama artık kafam durdu. Kendimi hiç bu kadar yorgun hissetmemiştim. Daha öğlen bile olmadı ama günlerdir durmadan çalışmış gibi hissediyorum kendimi. Ben de öyle. Bugün zor bir gün oldu. Ama bence iyi iş çıkardık. Şimdi gitmem gerek. Yarın görüşürüz Frederick. Doktor Breuer'in hasta notlarından Eckhard Müller'le ilgili alıntılar. 15 Aralık 1882. Daha 2 hafta önce bana açılması için Nietzsche'ye yalvarıp duran ben değil miydim? Nihayet bugün anlatmaya hazır ve istekliydi. Üniversite kariyerinin ona kendisini tuzakta hissettirdiğini, annesi ve kız kardeşini geçindirmek zorunda kalmanın onu rahatsız ettiğini, yalnız bir insan olduğunu ve güzel bir kadın yüzünden acı çektiğini anlatmak istedi. Evet, sonunda bana açılmak istedi. Ama yine de çok şaşırtıcı bir şey oldu ve onu hiç teşvik etmedim. Sebep, onu dinlemek istememem değildi. Hayır, bundan da kötüsü. Şimdi sırası mı diye ona gücendim. Benim konuşmamı engellediği için içten içe ona kızdım. Daha yalnızca 2 hafta önce ağzından bir kelime laf alabilmek için onca yol denemedim mi? Max ve Frau Baker'a onun ketumluğunu şikayet etmedim mi? Kulağımı dudaklarına yaklaştırıp onun bana yardım et, yardım et dediğini duymadım mı? Ona bana güven diyerek söz vermedim mi? O halde bugün neden onu başımdan savdım? Açgözlülük mü yapıyorum? Bu danışma seansları, bu görüşmeler uzadıkça onları anlamam da zorlaşıyor. Yine de oldukça dayatıcı. Nietzsche ile birlikte konuştuklarımı giderek daha sık düşünüyorum. Bazen Bertha fantezimin bile bu düşüncelerle bölündüğü oluyor. Bu seanslar günümün merkezini oluşturmaya başladı. Bana ayrılan zaman konusunda açgözlü hissediyorum kendimi. Bir sonraki görüşmemizi iple çekiyorum. Nietzsche'nin bugün beni erkenden bırakmasına bunun için mi izin verdim? Gelecekte, kim bilir, belki de 50 yıl sonra bu konuşma kürleri sıradan bir tedavi haline gelebilir. Angst doktorları standart birer uzman olurlar. Tıp fakülteleri veya belki de felsefe bölümleri bu uzmanları yetiştirir. Geleceğin angst doktorunun müfredatında neler olmalı? Şu anda son derece önemli bir ders olması gerektiğinden eminim.